Allah Resulü'nün ashabıyla ilişkileri.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya eyyühellezine amenu. Siz, ey iman iddiasında bulunanlar. İddianızda samimiyseniz, iddianızı ispat etmek istiyorsanız. İzâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Bir sefere çıktığınızda, savaşa çıktığınızda, Allah yolunda mücadele ederken, size barış duygularını ileten, size esenlik dileyen, sizinle uzlaşmak ve uyuşmak isteyen kimselere iyice araştırmadan, iyice bilmeden sen Müslüman değilsin demeyin. تَبْدَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Hele hele bunu dünyalık bir şey elde etmek için bir takım kötü niyetlerle, bir takım dünyevi ve maddi beklentilerle hiç yapmayın. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. İyi bilin ki Allah'ın katında sizin insanlardan bekleyeceklerinizin hepsi, her tür ganimet var. Tebtekûne. Kezâlike kuntum min qablu. Femennullahu aleykum. Fetebeyyen. Kezâlike kuntum min qablu. Daha önce de siz onun gibiydiniz. Bir zamanlar siz de onun gibiydiniz. Onun gibi bilmiyordunuz. Onun gibi farkında değildiniz hakikatin. Onun gibi vuracak kıyı arıyordunuz başınızı. Onun gibi Allah'tan habersiz yaşıyordunuz. Onun gibi hayatınızı ömür ırmağının önüne bir çöp gibi atmış, savrulup duruyordunuz. Onun gibi gayetsiz, ilkesiz ve amaçsız yaşıyordunuz. Femennallahu aleyküm. Allah size lütfet. Rahmet etti de böyle imana erdiniz. Fetebeyyenu. O halde iyi araştırın. İnallâhe kâne bimâ te'melûne kabîr. İyi bilin ki Allah yaptığınız her bir şeyden haberdardır. Değerli dostlarım, Hayber'in arkasından bir milat yaşandı. Hayber seferi İslam cemaati için mali alanda müthiş bir açılım sağladı. Çünkü Hayber bölgenin en zengin yerleşim mahalli. Dolayısıyla bir de Hayber'in tüm gelirlerinin yarısı Medine'ye akınca gerçekten de müminler o güne kadar maddi olarak çektikleri birçok sıkıntıdan kurtulmuş oldular. Onun içindir ki Hazreti Ayşe şöyle der: vallahi ben Hayber'e kadar doyası hiç hurma yememiştim. Hayber'e giderken Resulullah Ebu Abs'a hatırını soruyor. Nasıl olsun ya Resulallah? Şimdi ben sefere gidiyorum ama çoluk çocuğum aç. Hiçbir şey yok. Ve ben savaşa çıkıyorum, benim de yanımda bir şey yok. Bakıyor Resulallah üstüne. Çok kötü, çok kötü bir elbise. Elbise demeye bin şahit ister. Her tarafı dökülüyor. Elinde avucunda da bir şey yok, kalmamış. Her geçen gün yüklü bir miktarda muhacir besliyor Resulullah ve Medine İslam Devleti. Gelenleri hep onlara veriyor. Ehlinden bile esirgiyor. Fatımasından, canı ve ciğer paresi Fatımasından bir hizmetçiyi dahi esirgeyecek kadar onlara bezlediyor. Tüm devletin imkanlarını. Bir elbise var. Başka bir şey yok şu anda. Taze. Al onu da sana ver. Ebu Abs götürüyor. Gidiyor. Sevine sevine. Ebu Abs'ı biraz sonra sırtında eski bir elbiseyle ama iyi ama müstahmel bir elbiseyle görüyor. Verdiğim elbiseyi ne yaptın? Giymedin mi? Diyor Resul. Hayır Resul. O elbiseyi nasıl giyeyim ben? Onu götürdüm 8 altına sattım. İkisini aileme yiyecek olarak, ikisini kendime yiyecek olarak, dördüyle de şu sırtımdaki müstahmel elbiseyi aldım. İşte orada Resulullah'ın söylediği bir söz var. Çok değil. Yakında dünya tüm nimetlerini önünüze açacak. Açacak ama bu sizin için hiç de iyi olmayacak. Bir milat. Hayber'den sonra işte böyle bir bereket var. Medine'ye akıyor Hayber'in, Fedeyn'in ve Hayber'in mücavir alanlarındaki tüm Yahudi kale ve kulelerinin geliri. Bu arada 6 sefer yapılıyor. Aslı Hayber'in mütemmim cüzü olan seferler bunlar. Bir tanesini Hazreti Ali komutan olarak atıyor, Resulullah gönderiyor bir müfreze. Bir tanesini Hazreti Ebu Bekir'in müfreze komutanı olarak atıyor ve gönderiyor. Bunlar Havazin ve Gatıfan kabileleri için hazırlanan seferler. Bunlar daha boyun eğmemiş bölgedeki Bedevi kabileler genellikle. Yahudilerin müttefiki olan Arap kabileler. Gönderdiği bu 6 seferden bir tanesi de Beni Murre üzerine gönderilen sefer. Beni Murre üzerine Talib bin Abdullah isimli bir komutan başkanlığında bir müfreze gönderiyor Resulullah. Bu müfrezenin içinde Resulullah'ın çok sevdiği Hasan ve Hüseyin'den radıyallahu anhuma ayırt etmediği bir insan var. Üsame. Çok sever Üsame'yi Resulullah. Bazen Hazreti Abbas'ın torunlarını yalvarmalarına rağmen terkisine bindirmezdi. Üsame'yi indiririm diye. Üsame'nin ağlamasına dayanamazdı Resulullah. Onu çok aşırı severdi nedense. Biliyorsunuz evlatlığı Hazreti Zeyd'in oğludur. Ona torundan da öte bir muamele yapardı. Onun ağlamasına dayanamazdı. Hazreti Zeynep'in çocuğu ağlardı. Üsame de ağlardı. İkisinden birini tercih edecekken Üsame'yi ederdi. Bu farklı bir şey. Bu tamamen Allah için kendisini tercih eden insanı tercih etmez. Zeyd'i hatırlıyorsunuz değil mi? Babası gelmişti de. Ben ve babacığım sana kavuştuğuma çok sevindim. Çocukluğunda bir baskın sırasında kaçırmışlardı bunu. Götürüp satmışlardı. Tıpkı Suheyb gibi. Suheyb-i Rumi diye anılır ya, aslında Anadolu'yla Rum'la bir alakası yok. Bir Arap çocuğu olduğunu söylüyor kendisi zaten. Beni Rumlar Humus yakınlarında bir yerleşim merkezinde otururduk biz. Rumlar bir gün baskın yerine yaptılar ve beni kaçırdılar. Esir ettiler. Sattılar. Hayber'e sattılar. Oradan da beni bir Medineli, Mekkeli affedersiniz aldı. Mekke'ye getirdi. Çocukluğunda böyle birçok insan hür iken köle olmuş.
Daha sonra biliyorsunuz Resulullah'ın bizzat eğittiği o kutlu kadro arasında yer alacaktır Süheyb. Hatta çok ilginç, çok ilginç. Eğer diyor Resulullah,
Süheyb Allah'ı tanımamış olsaydı dahi yine de Allah'ın hatırını kırmaz. Buradan şunu çıkarabilir miyiz acaba? Bir insan Müslüman olmadan da iyi insan olabilir. İçindeki yaratılış damarını boğmamışsa, fıtrat ve hilkat damarını boğmamışsa eğer, zaten o doğaçlama, doğal Müslümanlığını korumuşsa, işte Süheyb için söylenen söz bunu gösteriyor. Bu çok önemli. Onu geçiyor. İşte onun gibi Allah'ı ve Resulünü tercih etmişti Zeyd. Babacığım seni bulduğuma çok sevindim ama ben Resulullah'tan ayrılamam ki demiş. Ben ondan ayrılamam. Ben ondan ayrı yaşamayı hiç düşünmedim ki. Bu çok önemli bir şey. Resulullah'ın Üsame'yi neden tercihi, neden öncelemesini bir cevap olabilir belki. Beni Mürre üzerine gönderilen bu müfreze gitti. Tabii görevini yaptı. Üsame de müfreze içinde. Üsame ile bir Beni Mürreli bir müşrik arasında bir ağız kavgası oldu. Komutan ordudan, müfrezeden hiç kimsenin ayrılmasını istemedi. Öyle bir talimat gönderdiği halde Üsame'ye hakaret etti. Biraz gençliğine, belki biraz da Üsame beyaz bir babanın siyah bir evladıydı. Biraz da ona hakaret vari bir şeyler söyleyince dayanamadı. Emri de dinlemeyip arkasından kovaladı. Çöle kadar gitti. Adamı yakaladı çölde. Adam tam Üsame kılıç vuracakken La ilahe illallah deyiverdi. Ama Üsame işini bitirdi. Döndü. Döndü geldi ama müfreze komutanı yana yana Üsame'yi arıyor. Üsame nerede? Çünkü kayıp da vermişler. Sanırım 6'ya yakın bir şehit var müfrezede. Ama İşlerini de bitirmişler. Beni Mürre'yi tamamen etkisiz hale getirmişler. Üsame'de mi gitti acaba? Ciğerleri yanıyordu. Resulullah'ın çok sevdiğini bildikleri için Üsame'nin ölüm haberini götürmek onlara çok ağır geliyordu. Yok artık. Akşama doğru Üsame çıkıp gelince çok sevindiler. Ama aynı zamanda müfreze komutanı çok kızdı. Dedi ki nereye gittin sen? Böyle oldu. Anlattı. Adamı tam yakaladım. La ilahe illallah dedi. Ve sen de onu bıraktın değil mi? Yok dedi. Bırakmadı. Öldürdün. Öldürdün mü? Bunu nasıl açıklayacaksın? Çünkü daha önce Resulullah'ın bu konudaki tepkisini iyi biliyorlar. Bu konuda birkaç da ayet nazil olmuş, onu da biliyorlar. İşte onlardan biri de bu okuduğum ayet. Bunu nasıl açıklayacaksın? Bunu kendine nasıl açıklayacaksın? Bunu Resulullah'a. Üsame'nin derdini dert edinmişlerdi, suçlanmışlardı adeta. Bir insan. Böyle bir ruh var. Bir insan. Döndüler. Resulullah'a geldi Üsame. Resulullah kucakladı her zaman yaptığı gibi. Nasıl geçti sefer dedi. Üsame başından başladı anlatmaya. Bitirdiğinde ne? Şimdi sen La ilahe illallah diyen bir adamı mı öldürdün Üsame? Ama ya Resulallah o canını kurtarmak için söyledi. Yani şimdi sen La ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün ha? Fesübhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Üsame, şimdi sen Rabbim Allah diyen bir adamı mı öldürdün? Dönüp dönüp o kadar çok, o kadar çok üstüme geldi ki Resulullah. Benden ter boşalıyor. Keşke bugünden sonra Müslüman olsaydı. Resulullah'ın tepkisi çok önemli. Bir Adem, bir Ale, bir insan. Hel şakakte kalbe, kalbini yarıp baktın mı diye cevap ver. Açtın da baktın mı yüreğini? Öyle düşünüyorsun, öyle söylüyorsun. Yani 100 ihtimalden 99'u senin dediğin gibi olsa, bir ihtimal de böyle olsa o bir ihtimal geçerli. Aynı şey Halid içinde olmuştu. Beni cezimeye göndermişti Resulullah bir müfrezeyle Halid'i. Halid'i fetih için göndermişti, işgal için değil. Halid onlara İslam'ı tebliğ etti. Onlar da hep beraber sabahna sabahna diye slogan atmaya başladılar. Döndük manasına gelir. Sabi'i buradan gelir. Halid de eslemna diyeceklerini bekliyordu. İslam olduk, Müslüman olduk. Bu yanlış anlama üzerine giriverdi. Ordusuna hücum emrini verdi. Gece yarısı imiş, bazı evlerde kandil yanıyormuş. Hatta evlere giren bazı mücahitler namaz kıldıklarını gördüklerini söylüyorlar. Tabii olan oldu. Ama müfrezenin ağzını bıçak açmıyor. Herkesin rengi atmış vaziyette. Çok kızıyorlar Halid'e. Ama bir şey söyleyemiyor. Dönüyor müfreze. Resulullah nasıl geçtiğini sorunca tabii herkes olanı söylüyor. Resulullah Halid'in yüzüne bakmıyor, çeviriyor. Halid o tarafa geçiyor, çeviriyor. O tarafa geçiyor. Ve sürekli tekrarladığı bir şey. Ya Rabbi ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben Halid'in yaptığından sana sığınırım. Yani öyle bir telaş ki beni sorumlu tutma Allah'ım. Beni sorumlu tutma Allah'ım. Böylesine bir telaş. Tabii Halid yıkılıyor ve gidiyor. Hazreti Ali'yi çağırıyor Resulullah. Epey bir servet veriyor. Götür bunu. Cezimeden kalanlara tüm diyeti öde. Hazreti Ali geliyor. Kırılan köpek çanaklarına kadar ödedim. Bir miktar servet kaldı geriye. Resulullah bunu boşuna vermez. Onu da bırakayım da çıkar içinizden bir mağdur ona verirsiniz. Gönüllerini alıyor. Döndüğümde diyor Hazreti Ali. Hala Resulullah Ya Rabbi ben Halid'in yaptığından beriyim diyor. Böylesine bir hassas. Tabii o servet Medine'ye gelince Medine'de insanların gündemleri değişiyor. Çok önemli bir şey. Gündem değişiyor. Yani gemiye su giriyor. Başta Resulullah'ın eşleri bir gün diyor Ömer radıyallahu anh çok yüksek sesle kadın sesi geliyor Resulullah'ın hanelerinden. Çok yüksek. Ben ne oluyor burada diye dışarıdan seslenerek deyince ses kesiliverdi diyor sesle. Girdim ki Resulullah gülüyor diyor. Ya Ömer seni görünce kaçıştılar. Bunlar benden beşte biri humusu istiyorlar. Bende olmayanları da istiyorlar ya. Oysa ki Resulullah onları yoksullar için düşünüyor. Özellikle Suffe ehli için düşünüyor. Onlara veriyor. Diyeceksiniz kendi ehline veremez mi? Verir, kendi hakkıdır beşte bir humus. Ama Resulullah öyle yapıyor. Eşleri de şu elbiseyi bana ver, bu takıyı bana ver diye Resulullah'ın başına birikmişler. Epey bir gürültü çıkarıyorlar. Sen geldin kaçtılar. Ama ya Resulullah, saygı gösterilmeye sen benden daha layıksın diyor. Niye benden kaçıyorlar da senden çekinmiyorlar? Perdenin arkasından cevap gelmekte gecikmiyor. Sen kaba ve katısın ya Ömer. Doğru söyledi ya Ömer diyor Resulullah. Bir ara Hazreti Ömer eşine bir meseleden dolayı kızıyor. Eşi cevap veriyor. O güne kadar pek cevap vermeyen, diklenmeyen eşini böyle cevap vermiş ve diklenmiş bir halde görünce sende bir değişiklik var diyor. Nereden bunun aslı? Resulullah'ın eşleri Resulullah'a cevap veriyorlar da ben sana cevap versem ne olur ki diyor. Sen Resulullah'tan büyük müsün? Hazreti Ömer tabii kafası atıyor. Resulullah'ın eşlerinden biri de onun kızı. Ve üstelik eşi, Hafsa'nın annesi değil bu. Eşi, Hafsa'yı kastederek diyor ki, hele içlerinde biri var ki, Resulullah'a ağzını doldurup doldurup konuşuyor. Anlıyor kimi kastettiğini. Geliyor, kızgınlıkla geliyor. Hafsa'yı iyi bir tabiri caizse haşlıyor Hafsa annemizi. Tabii o da cevap veriyor ama Hazreti Ömer kızgınlığını alamıyor, yenemiyor. Ümmü Seleme annemize geliyor. Efendim, niye böyle yapıyorsunuz? Siz niye Resulullah'a eziyet ediyorsunuz? Ömer diyor, sana ne oluyor? Sen niye Resulullah'la eşlerinin arasına giriyorsun ki? Sana bu hakkı kim verdi ki? Eğer Resulullah bize bunu yasaklasa, biz Resulullah'a itaat ederiz, ağzımızı bile açmayız. Bizi çekiyor Resulullah. Biz de konuşuyoruz diyor. Ama tabii hep böyle gitmiyor. Tahrim suresi geçen de bahsettim. Tahrim suresinin nüzulüne sebep olan ikinci bir hadise anlatılır. Bir gün Mukavkıs'a biliyorsunuz Mısır devlet başkanı Mukavkıs'a Resulullah mektup yazıyor. Birçok devlet başkanına yazdığı gibi. Mukavkıs da olumlu bir insan. Mektuba biraz mübhem bir cevap vermekle birlikte çok yüklü bir hediye gönderiyor Resulullah'a. Epey bir altın gönderiyor. 20 hatırladığım kadarıyla 20 deve yükü kumaş gönderiyor. Ve iki de cariye gönderiyor. Biri Mariye, biri Şirin. Resulullah Şirin'i Hasan bin Sabit'e şairine veriyor. Hediye ediyor. Çünkü hediye. Mariye'yi ise kendisi için alıkoyuyor. Yani kendisine mülkü yemin ittikaz ediyor. Ta atası İbrahim'den beri Allah'ın cevaz verdiği bir geleneğe uyarak ki kendisi de zaten bir cariyenin torunu. Hacer cariyeni. Çok güzel Mariye. Mariye olağanüstü güzel Mariye annemiz diyelim. Çok dramatik bir sonu var Mariye annemizin. O konuda biraz spekülasyon yapılır efendim. Hazreti Mariye'nin sonuyla ilgili. Önce Safiye'nin odasına yerleştiriyor Resulullah Hazreti Mariye'yi. Çünkü onun odası yok. İtiraz geliyor. Eşleri hiç dayanamıyorlar. Resulullah ona da zaman ayırıyor ama belki ona biraz daha fazla zaman ayırıyor. Kendi inisiyatifini kullanıyor. Haksızlık etmeden. Ama eşlerinde korkunç bir kıskançlık baş gösteriyor. Hiçbirine kıskanmadıkları kadar Mariye'yi kıskanmaya başlıyorlar. Resulullah zor durumda kalıyor. En sonunda Medine'nin en dış taraflarından bir yerde boş bir odaya Mariye'yi gönderiyor. Tabii bu sefer yol uzuyor. Resulullah yine ondan ilgisini kesmiyor. Onların kıskançlığı da sürüyor. Öyle sürüyor ki kıskançlığa bir de bu Hayber mallarından talep eklenince Tahrim suresi veriyor. Tahrim suresinin sonunda, son iki ayetinde iki kötü ibret ve iki güzel örnek gösteriliyor. Kötü ibretler nedir? Nuh ve Lut aleyhisselamın eşleri. İki peygamberin eşleri. Çok ilginç. İki peygamberin eşi. Kötü örnek olarak gösteriliyor. Yani mümin hanımlara, Resulullah'ın eşlerinin şahsında tüm mümin hanımlara siz kime benzemek istiyorsunuz deniliyor. Nuh ve Lut'un kafir eşlerine mi yoksa Firavun'un Müslüman asiyesine ve Meryem'e? Çok önemli. Asiye ve Meryem'e mi benzeyeceksiniz yoksa Lut ve Nuh'un kafir eşlerine? Müslüman hanımlar tercihlerini yapsınlar demeye getiriyor ayetler. Tahrim suresinin 11 ve 12. ayet. Tercihinizi yapın. Ne yapmışlardı? Asiye ne yapmıştı? Hani orada deniliyor ya, İz galet Rabbibni li indeke beyten fil cenne. Firavun artık son sözünü söylüyor. Bir maşıta, bir tarakçı, mümin bir tarakçı hidayetine vesile oluyor. Asiye prenses. Mısır Sarayı'nın prensesi. Tarakçısı ise Müslüman, muvahhid bir kadın. Saçını tararken, bakınız, küçük şeylerin ne kadar büyük sonuçları var. İslam'ın kodları, kültür kodlarını küçümsemeyin. Besmele bir kültür kodudur. Selam bir kültür kodudur. Sakal bir kültür kodudur. Bunları küçümsemeyin. Bunlar çok önemli. Ezan bir koddur. Kod. Kodlar. Çok önemli. Minare bile bir koddur. Bakınız Resulullah bilmemesine, asr-ı saadette olmamasına rağmen bugün bir koddur. Şehrin logosudur. Budur. Onun için kültür kodları çok önemli. Tarak elinden düşüyor. Bismillah diyor. Biliyorsunuz besmele tüm şeriatların ortak kodudur. Evet. Nuh Aleyhisselam bile besmele çekmişti gemiyi yürürken. O da kim diyor kraliçe? O Allah hepimizi yaratan. Rab. Peki bizim kral? Yani kocası. O da onun kulu. Ve böyle bir diyalog. Bu diyalog sonunda iman hidayet. Ve kraliçe Müslüman. Tabii sen misin? Beni Rab'likten reddeden. Firavun önce yumuşak davranıyor, sonra ölümü gösteriyor. İşkence altına aldırıyor kraliçeyi. Ya bu saraylarda kraliçeliği tercih edersin ya da işkenceyle ölümü. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Kraliçelik ya da işkence. Ne diyor? Kur'an ne dediğini bize haber veriyor. Rabbibni li indeke beyten. Ya Rabbi, ben bu sarayı senin katındaki cennet evine tercih etmem. Bana cennetinde katında bir saray yap. Fil cennet. Cennette bir saray. Neccini min firavne ve amelihi. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Firavundan ve onun bu kötü eyleminden beni kurtar. Bu zalim toplumdan beni kurtar. Kurtuluş neymiş? Neymiş? Kurtardı Allah. Allah kurtuluşu öyle anlıyor. Sizin defterinize kurtuluş nedir? Ne kurtar? İşte Asiye.
İşte Lut'un ve Nuh'un asi eşleri, Allah'a asi eşleri, işte Firavun'un asiye asi demek. Asi kadın demek. Asıl ismi değil. Asi kadın, isyancı kadın. Kime? Firavun'a asi. Küfre asi. Tuğyana asi, tağuta asi. Asiye. Sıfatı ismi olmuş. Böyle bir hanım. Selam ona. Evet, örnek gösteriyor. Ve Resulullah bu ayetler indikten sonra bu ayetlerle baş başa bırakıyor eşlerini ve hiç kullanılmayan, müstakil kullanabileceği mescidin bir kenarında çıkışı mescide açılan bir sundurma var. Küçük bir oda. Yani o gün için kiler gibi kullanılan bir yer ve boş oraya çekiliyor. Hiç kimse yoktur. Bu çekilişi Resulullah'ın müthiş bir haber olarak yayılıyor Medine'ye. Resulullah eşlerini boşadı. Hazreti Ömer geliyor. Geliyor ki Hafsa'nın yanına. Hafsa'nın ağlamaktan göz kapak şişmiş. Hiç uyumamış. Hala ağlıyor. Hala ağlıyor. Boşadı mı sizi Resulullah? Bilmiyor. Ümmü Seleme'ye gidiyor. Annelerin annesine. Ya Ümmü Seleme. Resulullah boşadı. O da ağlıyor. Sürekli. Vallahi bilmiyor Ömer. Pişmanlar. Hazreti Ayşe bir tarafa yıkılmış. Hafsa bir tarafa yıkılmış. Ümmü Seleme bir tarafa yıkılmış. Diğerleri bir tarafa yıkılmış. Hepsi yazdalar. Resulullah yanına kimse yok. Resulullah'la konuşayım diye Hazreti Ömer namazdan sonrasını takip ediyor. Resulullah namazı bitirir bitirmez hiç konuşmadan Resulullah'ın namazdan sonra dönüşü cemaate konuşmak içindir. Şimdiki imamlar niye döner ya hocam diyeceksiniz. Ben de bilmem ki sormak lazım. Konuşmadan giriyor. Dönmüyor yani cemaate. Bitirir bitirmez odasına çekiliyor. Kapıdaki hizmetçiye Resulullah'tan izin iste benim için görüşeceğim diyor Hazreti Ömer. İzin çıkmıyor. Kalabalığın içine geliyor. Onlar da ağıt halinde. Onlar da üzüntülü. Tüm Medineliler üzüntülü. Tüm müminler. Yas. Resulullah işte anneleri olur. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah'ın mutsuzluğu onların mutsuzluğu. Büyük bir haber bu. Resulullah'ın adeta acısını onlar çekiyor. Ve Ömer onların arasına geliyor. O da başlıyor ağlamaya. Onlar da ağlıyor. Bir daha geliyor. Ondan başka cesaret eden de yok girmek için. Bir daha izin iste benim için. Yok yine izin. Üçüncü de yine izin çıkmadı deyip giderken arkasından hizmetçi çağırıyor. Gel Resulullah seni kabul etti. Giriyor Ömer ama girmesiyle birlikte şaşırması da bir oluyor. Resulullah birkaç gündür orada, Bir tane hasır var yerde, bir de deri kaplı bir yastık. Hiçbir şey. Birkaç gündür orada Resulullah. Hiçbir şey. Ya Resulallah, biz gözüne bakmadan, gözünü gözünden kaçırarak, biz kadınlarımızın itaat ettiği bir toplumdan, yani erkeklerin hakim olduğu bir toplumdan, kadınların hakim olduğu bir topluma göç ettik. Mekke'nin özelliği ile Medine'nin özelliği bu. İkisi farklı. Mekke'de erkek egemen bir toplum var. Medine'de kadın egemen bir toplum var. Böyle bir topluma göç etti. Onun için kadınlarımız da bunlardan ders aldılar. Bizi takmıyorlar. Resulullah'ın başını salladığını görünce içi bir rahatlıyor. Tamam ilk cevabı aldı. Konuşacak, konuşturabilecek yani. Bu çok önemli. Resulullah'tan öğrendi bu şeyi Hazreti Ömer. Arkasından diyor ki ya Resulallah, gerçekten de şimdiye kadar karnımız doymadı. Öyle ya Ömer deyince ilk defa konuşuyor. Hazreti Ömer de onu bekliyormuş, oturuveriyor oraya. Ya Resulallah, seni bu halde görünce çok açtım, çok üzüldüm. Onlar da böyleydi. Sen onları hoş gör. Biraz daha, biraz daha standardı yükseltemez misin? Ben öyle çevireyim. Sen ne diyorsun Ömer? Ben tercih etmedim ki bunu. Ben dünyayı tercih etmedim ki. Şüphen mi var yoksa Ömer? O hasırı falan göstererek soruyor Ömer. Şüphen mi var yoksa? Ben tercih etmedim. Yani tercih etsem krallar gibi yaşardım. O da onları ima ediyordu. Tercih etmedim ki. Ben onu tercih ettim Ömer. Ve tabii ayetler iniyor. 29 gün sonra. Ya eyyuhen nebi, ey nebi, sen ey nebi. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. De ki onlara, sor onlara, kadınlarına, eşlerine sor. اِنْ كُنْتَ تُرِدْنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Eğer siz dünya hayatını istiyorsanız, وَزِينَتَهَا, onun süsünü istiyorsanız, yani siz dünyevi bir rahatlık, dünyevi bir standart arıyorsanız, فَتَعَلَيْنَا اُمَتَّعْكُمْنَا, hadi gelin sizi nasiplendireyim, size bir pay vereyim, وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, ve sizi iyilikle, güzellikle salayım. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Bu çalışmıyor. Eğer siz, yok eğer siz Allah'ı, Resulünü ve dâra'l-âhirete ve ahiret yuvasını istiyorsanız, tercih ediyorsanız, فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا. İyi bilin ki içinizden ihsan ile muamele eden, Allah'ı görür gibi yaşayan kimselere Allah muhteşem bir ödül verecek. Ayet. Resulullah 29. gün ilk defa Hazreti Ayşe'nin odasına giriyor. Ha, boşadın mı diyor Hazreti Ömer. O iyice konuşmayı ısındırdıktan sonra boşamadım deyince, hatta boşamadım da demiyor. Hayır manasında kafasını sallayınca Hazreti Ömer öyle bir Allahu Ekber çekiyor ki Allahu Ekber civardaki tüm evlerden duyuluyor. Tabii iki gözleri iki çeşme ağlayan annelerimiz de bunu duyuyor. Duyunca diyor Ümmü Seleme annemiz anlatıyor. Benim gözüme dünya yeniden doğdu diyor. Can geldi bana diyor. Biz de hep beraber Allahu Ekber dedi. Hazreti Ayşe'nin oraya gidiyor. 29 gün sonra. Hazreti Ayşe görünce öyle bir seviniyor. Gözümün nurusun ya Resul. Hatta bir varyantında hebbi diyor. Sevgilim. Demek. Görüyor musunuz? Tercih et ya Ayşe, dur. Yani acele etme, dur bakalım. Daha bitmedi. Allah bunları gönderdi, bu ayetleri. Tercih et. Ne diyorsun sen ya Resulallah? Ben Allah'ı, ben seni, ben ahireti tercih ettim. Böyle bir pazarlık ve bu pazarlığa sonuna kadar da bir daha riayet ediyorlar. Resulullah'ı üzmüyorlar. Selam, Allah'ı, ahireti ve Resul'ü tercih edenlere olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.